birçok ülkelerde anayasa mahkemelere bu yetkiyi açıkça vermemiş olmakla beraber, mahkemeler hukuk mantığı ve yargı yorumu yoluyla kendiliklerinden bu yöne gitmişlerdir. Bu sistemin klasik örneği Amerika Birleşik Devletleri'nde görülür. İkinci sistemde ise anayasaya uygunluk kontrolü normal yargı işinden daha önemli görüldüğü için bu görev yüksek hakimlerden kurulu özel bir anayasa mahkemesine verilmiştir. Önce Avusturya, Çekoslovakya ve İspanya'da kabul edilen bu sistemin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden rağbet kazandığı söylenebilir. 1948 İtalya, 1949 Federal Almanya, 1961 Türkiye anayasaları. B. Davanın mahkeme önüne getirilmesi bakımından da başlıca iki usul vardır. Kanunların dava yolu ile denetlenmesinde özel kişiler, belirli kuruluşlar veya kamu otoriteleri, dava hakkının tanınması sistemine göre bunların hepsi veya bir kısmı, belli bir kanunun anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla doğrudan doğruya denetlemeyi yapacak mahkemeye başvurabilirler. Bu halde kanun hakkında bir dava açılmış demektir. Defi ve itiraz yoluyla, denetlemede ise görülmekte olan bir dava dolayısıyla uygulanacak kanunun anayasaya aykırı olduğunun ileri sürülmesi halinde, mahkeme kanunun gerçekten anayasaya aykırı olup olmadığını araştırır veya bir itirazda bulunulmamış olsa bile bunu kendiliğinden yapar. Görülüyor ki bu sistemde doğrudan doğruya değil fakat dolayısıyla bir denetleme söz konusudur. C. Denetlemenin sonucu, müeyyidesi de başlıca iki şekilde kendini gösterebilir. A. Anayasaya aykırı olduğuna karar verilen kanun, genel olarak herkes için hüküm ifade etmek üzere iptal edilir. B. Anayasaya aykırı görülen kanun iptal edilmez. Sadece aykırılık meselesinin ortaya çıkmasına yol açmış olan davada, yalnız o davanın taraftarları hakkında hüküm ifade etmek üzere uygulanmaz. Pratikte bu yolunda genel olarak aynı sonucu doğurduğunu söylemek mümkündür. Yargı denetiminin organ, usul ve sonuç bakımından yapılan bu ayrımları arasında yakın bir ilişki bulunduğuna işaret etmek gerekir. Örneğin özel bir anayasa mahkemesinin kurulmuş olduğu ülkelerde normal olarak dava yolu ile denetleme kabul edilmiştir. Dava yolu ile denetlemenin normal sonucu da anayasaya aykırılığına karar verilen kanunun iptalidir. Buna karşılık denetleme yetkisini genel mahkemelere bırakan sistemde anayasaya aykırılık genellikle defi ve itiraz yoluyla incelenir. Bunun normal sonucu ise kanunun yalnız taraflar hakkında uygulanmasından kaçınılmasıdır. Ancak hemen şunu da söylemek gerekir ki, organ, usul ve müeyyide bakımından sistemler arasındaki bu bağlantı kesin ve mutlak değildir. Gerçekten pozitif hukuk alanında çeşitli kombinezonların yapıldığını ve ortaya oldukça farklı karma sistemlerin çıktığını görüyoruz. Yukarıda da söylediğimiz gibi kanunların anayasaya uygunluğunun yargı denetimine tabi tutulması, temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından en büyük ve en sağlam garantilerden birini teşkil eder. Fakat yargı denetiminin sağladığı bu büyük fayda yanında acaba bazı sakıncaları da yok mudur? Bu konuda teorik ve pratik yönlerden çeşitli eleştiri ve uyarmalar yapılmış ve karşı görüşler ileri sürülmüştür. Bunlar içinde en önemlisi kanunların anayasaya uygunluğunu kontrol yetkisinin hakimlere verilmesinin onları yasama organının üstünde bir siyasal otorite haline getirebileceği yolundaki görüştür. Denilmektedir ki yasama organının anayasada belirtilen yetki sınırlarını aşıp aşmadığının tespiti meselesi sadece hukuki bir mesele değildir. Hakim bu işi yaparken aynı zamanda siyasal bir yorum yapmak durumunda kalacaktır. Anayasa koyucusu ile kanun koyucusunun gerçek amaçlarını araştırmak isteyecektir. Anayasayı yorumlarken kendisini anayasa koyucusunun yerine koymak eğiliminde olacaktır. Bu durumda da normal yargı fonksiyonunun sınırı aşılmış ve siyasal alana geçilmiş demektir. Hakim hukuk ölçülerinden ayrılarak kendi siyasal takdir ve tercihini kanun koyucunun takdir ve tercihini yerine koyduğu andan itibaren yasama yetkisi de bir bakıma, kanun yapma bakımından değilse bile, kanunu durdurma bakımından siyasal sorumluluğu olmayan yargı organına geçmiş sayılabilir. Bu görüşlerde belli bir gerçek payının bulunduğunu kabul etmek gerekir. Uygulama alanında bu eleştirilere hak verdirecek örnekler de yok değildir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Yüksek Mahkeme'nin geçmişteki bazı davranışları. Siyasal renk taşıma bakımından o kadar ileri gitmiştir ki, doktrinde anayasadaki kuvvetler dengesinin bozulmuş olduğundan ve bir hakimler hükümeti veya hakimler oligarşisi karşısında bulunulduğundan söz edilmeye başlanmıştır. Sonradan Yüksek Federal Mahkeme bu tutumunu değiştirmek ve toplumdaki gelişmelere ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Ancak bir müessesenin bazı kusurları yüzünden, daha doğrusu onun uygulanışında yapılan hatalar dolayısıyla ortaya çıkan bazı sakıncaları yüzünden, o müesseseyi toptan mahkum etmek şüphesiz ki doğru olmaz. Bütün mesele yargı denetimi yetkisi kendilerine verilen hakimlerin fonksiyonlarını iyi kavramalarına, ölçü ve basiretle hareket etmelerine bağlıdır. Hakimler eğer sadece anayasanın sözüne ve ruhuna açıkça aykırı olan kanunları iptal etmekle yetinmeyerek yasama organının siyasal takdir yetkisine de kendi siyasal ölçülerine göre müdahale etmeye kalkarlarsa ve hele bunu statükocu bir tutumla toplumu ileri götürecek tedbirleri önleme amacıyla yaparlarsa, bu tutuma karşı Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğü gibi toplumda tepkiler uyanır ve sonunda muhakkak ki yargı denetimi müessesesi zarar görür. Şunu da belirtmek gerekir ki aslında kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen organın yaptığı ya da yapması gerektiği şey, sözde milli iradenin temsilcisi sayılan parlamentonun iradesine karşı kendi iradesini değil, fakat milli iradenin en üstün ve en güçlü ifadesi olan anayasanın iradesini çıkarmaktan ibarettir. Bu görevin özellikle temel haklar ve hürriyetler alanında hayat kazandığı şüphe götürmez. Bu konuda sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargı denetimine bağlanması, yararları sakıncalarına oranla çok daha ağır basan ve hürriyetlerin korunması bakımından belki en etkili hukuk teminatını getiren bir sistemdir. 7. Halk tarafından denetim, yarı doğrudan doğruya demokrasi müesseseleri. Kamuoyunun hukuk dışı bir faktör olarak siyasal iktidarın sınırlanmasında oynadığı önemli rolü daha önce belirtmiştik. Doğrudan doğruya ve yarı doğrudan doğruya demokrasi sistemlerinde kamuoyu teşkilatlanmış bir hukuk müessesesi olarak idare edenlerin halk tarafından denetlenmesine imkan verir. Doğrudan doğruya demokrasi modern devlet yapısına uymayan ve artık birkaç küçük İsviçre kantonunda uygulanan tamamen müzelik olmuş bir rejimdir. Buna karşılık temsili hükümet sistemiyle doğrudan doğruya demokrasi fikrini bağdaştırmaya çalışan yarı doğrudan doğruya demokrasi bugün oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu sistemde siyasal iktidar halk tarafından seçilen temsilciler eliyle kullanılır. Fakat halk bazı önemli konularda, özellikle yasama alanında son sözü söyleme yetkisini elinde tutar. Halk oyuna hukuki yollardan siyasal kararların alınmasına katılma imkanını sağlayan yarı doğrudan doğruya demokrasi müesseseleri başlıca 3 tanedir. Veto usulünde kanun yasama organı tarafından yapılır. Fakat yürürlüğe girebilmesi için belli bir süre içinde belli sayıda bir vatandaş topluluğu tarafından halk oyuna sunulması istenmemiş olmalıdır. Şayet bu istekte bulunulmuş ve halk oylaması da olumsuz sonuç vermişse, kanun halk tarafından veto edilmiş demektir. Hiç yapılmamış sayılır. Referandum isteğe bağlı ve zorunlu olmak üzere iki şekil alabilir. İsteğe bağlı referandumda yasama organı gerekli görürse bir kanunun yürürlüğe girmeden önce halk oyuna sunulmasına karar verebilir veya bir vatandaş grubu bunu isteyebilir. Veto usulü de bu bakımdan bir çeşit isteğe bağlı referandumdur. Zorunlu mecburi referandumda ise yasama organı tarafından kabul edilen bir tasarının kanunlaşabilmesi için mutlaka halk oyuna sunulması ve çoğunluk tarafından kabulü şarttır. Bu halde referandum yasama sürecinin gerekli bir aşamasını oluşturur. Yasama organı halkın katılması olmaksızın yalnız başına kanun yapamaz. Halk girişimi halka yasama sürecinde daha aktif ve olumlu bir rol oynama imkanını sağlar. Veto ve referandum yoluyla halk istemediği kanunların çıkmasını önlemek iktidarına sahiptir. Halk girişimi ise ona yasama organının kayıtsızlığına hatta muhalefetine rağmen istediği kanunların yapılmasını sağlamak imkanını verir. Halk bu arzusunu ya formüle edilmemiş bir girişimle yasama organını harekete geçirerek ya da formüle edilmiş bir girişimle yani hazırlanmış bir kanun tasarısını yasama organına sunmak suretiyle gerçekleştirebilir. Burada başlıcalarına kısaca işaret ettiğimiz yarı doğrudan doğruya demokrasi müesseselerinin ve özellikle bunların en yaygın şekli olan referandumun fayda ve sakıncaları üzerinde tartışmak mümkündür. Referandum lehinde ileri sürülen başlıca görüşler arasında yasama meclislerinin muhtemel otoriter eğilimlerini önlediği, halkın siyasal eğitimini ve sorumluluk duygusunu geliştirdiği, kamuoyunun doğrudan doğruya açıklanmasına imkan verdiği ve parlamento çoğunluğu ile ülkedeki gerçek çoğunluk arasında uygunluğun sağlanmasına yardım ettiği hususları bulunmaktadır. Buna karşılık referandumun her zaman kamuoyunu tam olarak yansıtmadığı, halkın birçok sorunlar hakkında yeter derecede aydınlanmadan sandık başlarına gittiği, özellikle teknik sorunlar hakkında büyük kitlelerin karar verme yeterliğine sahip olmadığı ve halkın çok zaman duygusal davranışlara kapıldığı öne sürülmüştür. Ayrıca referandumun verimli bir şekilde işlemesinin toplumda eğitim görmüş olanların oranına, halkın kültürel ve siyasal olgunluk düzeyine, kitle haberleşme araçlarından geniş ölçüde yararlanma imkanlarına bağlı olduğu da belirtilmiştir. Referandum ve diğer yarı doğrudan doğruya demokrasi müesseseleri hakkında ileri sürülen karşı görüşlerin bir hayli ağır bastığını kabul etmek gerekir. Bununla beraber uygulanmalarına elverişli olan toplumlarda bu müesseselerin bizim konumuz açısından hürriyetlerin korunması bakımından büyük bir değer ve önem taşıdıklarına da şüphe yoktur. Halkın siyasal iktidarın kullanılmasını, özellikle yasama organının kararlarını doğrudan doğruya denetleme imkanına sahip olması halinde temel hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı tedbirlerin çıkması ihtimali bir hayli zayıflamış olacaktır. Zira bu çeşit tedbirleri önleme ve durdurma yetkisi halkın elindedir. Ancak bu olumlu sonucun sağlanabilmesi için referandumun bir kuvvetli adam heveslisi elinde, devlet başkanı veya hükümet başkanı, kendi siyasal durumunu pekleştirmek amacıyla bir plebisit şekline dönüştürülmemesi gerekir. Fransa'nın 1. Napolyon'dan bu yana geçirmiş olduğu tecrübeler bu tehlike üzerine dikkatleri çekmiştir. Fakat daha çok başkanlık ve yarı başkanlık rejimlerinde kendini gösteren bu rizikoyu fazla büyütmek ve referandumun daima şahıs politikası aleti haline gelerek otoriter rejime bir basamak teşkil edebileceğini ileri sürmek gerçeklere uygun düşmez. 4. Bölüm. Teşkilatlanmamış müeyyideler, hürriyetlerin direnme yoluyla korunması. 1. Konunun açıklanması. Bundan önceki bölümde görmüş olduğumuz hukuki teminat müesseseleri, hürriyetlerin korunması için anayasa tekniğinin bulduğu ve geliştirdiği yollardır. Bu müesseseler amaçlarına uygun olarak işlediği sürece hürriyetler teminat altında bulunur. Fakat hemen söylemek gerekir ki, pozitif hukukun getirdiği bu koruyucu tedbirler ne kadar sık dokunmuş olurlarsa olsunlar, kesin ve mutlak bir garanti, aşılması imkansız bir engel teşkil edemezler. Hele daha önce üzerinde durduğumuz devlet kudretini sınırlayıcı hukuk dışı siyasal ve sosyal faktörler zayıf ve etkisiz iseler. Kötü niyetli, dikta eğilimli bir iktidar bu müesseseleri sistemli bir şekilde teker teker işlemez hale getirebilir. Anayasanın koyduğu yetki sınırlarını aşabilir ve kamu hürriyetlerini alabildiğine kısarak bir baskı rejimi kurabilir. Bu takdirde ne olacaktır? Fertler böyle bir baskı rejimine boyun eğmek zorunda mıdırlar? Pozitif hukuk engellerinin yıkılması karşısında hürriyetleri korumak için başka hiçbir çare, hiçbir yol yok mudur? İşte bu noktada baskıya karşı direnme sorunu ile karşılaşıyoruz. Doktrin çoğunlukla fertlere baskı ve zulüm karşısında hürriyetlerini korumak için son çare olarak direnme, ki bu gerektiğinde zor ve kuvvet kullanmayı da içine alır, yoluna başvurma hakkını tanımaktadır. Hatta bu hak pozitif hukuka bile geçmiş bulunmaktadır. Yalnız teorik olarak direnme hakkının kabul edilmesiyle sorun çözümlenmiş olmaz. Bu meseleye bağlı olarak cevaplandırılması hiç de kolay olmayan bazı sorular karşımıza çıkar. Ne zaman baskı veya zulüm vardır? Bunu objektif olarak belirlemek mümkün müdür? Direnme gerçekten bir hak mıdır? Fertler bunu ne zaman meşru olarak kullanabilirler? Direnme hakkının normatif değeri nedir? Bu hak nereye kadar gider ve pratikte ne gibi şekiller alır? Bu soruların cevaplarını araştırmaya, direnme probleminin doktrinde ve pozitif hukukta yerini incelemekle başlamak gerekir. 2. Doktrinde direnme hakkı. Siyasal düşünce alanında zulme karşı direnme konusunun tartışılması hayli eskidir. Bununla beraber bazı iddiaların aksine olarak eski çağda bu konuda belirli bir doktrine rastlanmaz. Eski Yunan ve Roma tabii hukuk ve pozitif hukuk ayrımını yapmış fakat direnme sorunu üzerinde durmamıştır. Sokrat'ın davranışına belki pasif bir direnme olarak bakılabilir. Fakat Sokrat site kanunlarını eleştirmekle beraber bu kanunlara mutlak olarak itaati telkin etmekten de geri kalmamıştır. Bu çağda yalnız Cicero'nun De Officiis adlı kitabında bir zalimin öldürülmesi olayının ele alındığını ve zalimi öldürenlere hak verildiğini görüyoruz. Zulme karşı direnme problemini bir siyasal görüş ve spekülasyon konusu olarak ilk defa Orta Çağ Hristiyan felsefesi ortaya atmıştır. Gerçi Hristiyanlık başlangıçtaki saf şekliyle bizzat İsa'nın ağzından Sezar'ın hakkının Sezar'a verilmesini istemişti. Gene İsa, kendi ülkesinin bu yeryüzünde olmadığını söylemekle dünyevi otoriteye karşı gelinmemesini telkin ediyor ve her türlü direnme fikrini bir kenara itiyordu. Fakat sonraları Orta Çağ'da kilise ile krallar arasında üstünlük mücadelelerinin başlamasıyla birlikte Hristiyan teolojisi zalim hükümdarlara karşı direnme hakkını bir silah olarak kullanmıştır. İlk olarak İngiltere'de 12. yüzyılda John of Salisbury tarafından zalimlerin katlinin teorik alanda tartışıldığı ve bunun meşruluğunun savunulduğu görülür. Daha sonraki yüzyıllarda papalık ile krallar arasındaki çatışma alevlendikçe aynı tema Jean Petit, Boşe ve Marian gibi Katolik yazarlar tarafından işlenmiştir. Belirtmek gerekir ki bu yazılarda zulme karşı direnme toplu ve bilinçli bir halk hareketi olarak değil de sadece zalimlerin öldürülmesi açısından ele alınmaktadır. Orta Çağ'da zulme karşı direnme konusunu en ciddi ve sistemli bir şekilde inceleyen Thomas Aquinas, THOMAS, AGUINAS olmuştur. Daha önce de gördüğümüz gibi özellikle siyasal iktidarın kullanılması ile ilgili olarak Hristiyan dogmalar üzerinde demokratik yönde bazı rötuşlar yapan Saint Thomas, zalimlerin öldürülmesi görüşünü benimsemez. Fakat buna karşılık zulme karşı direnme hakkını açıkça tanır. Thomas Aquinas'a göre halk iktidarı zorbalıkla ele geçiren veya meşru yoldan gelmekle beraber sonradan zulüm yoluna sapan hükümdara karşı ayaklanmak ve onu devirmek hakkına sahiptir. Reform hareketinden sonra direnme probleminin yeniden ön plana geçtiği görülür. Fakat bu tazeleniş doğrudan doğruya protestan doktrinine bağlı bir prensip tutumu olmaktan çok olayların gelişmesinden doğan bir sonuç olmuştur. Gerçekten reformun öncüleri olan Luther ve Calvin'in herhangi bir direnme fikrini desteklemiş oldukları ileri sürülemez. Tam aksine her ikisi de hükümdarların iktidarlarının meşruluğunu, yerleşmiş otorite ve düzene herhalde itaat gerektiğini savunmuşlardır. Ancak daha sonraları protestanlar Katolik hükümdarların baskı ve zulmüne uğramaya başlayınca durum değişmiştir. Fransa'da bir gece içinde binlerce protestanın boğazlandığı korkunç Saint Bartholomew kıyımı 23 Ağustos 1572 bir dönüm noktası teşkil eder. Bundan sonra protestan yazarlar toplu bir kampanyaya girişerek birbiri arkasına yayınladıkları kitap ve broşürlerle zulme karşı her türlü yoldan direnmenin meşruluğu tezini işlemişlerdir. Bu eserlerin en önemlileri arasında Theodore de Beze'nin Duldra de Magistra sur leur sujesini, Francis Hotman'ın Franco Galyasını ve Hubert Lange'nin Vendica contra Tyrannos'unu saymak gerekir. Krallarla kilise arasındaki üstünlük kavgaları ve onun arkasından din savaşları da yatıştıktan sonra direnme problemi güncelliğini kaybetmiş ve uzun bir süre gölgede kalmıştır. Bu sorunun tekrar su yüzüne çıkışı 17. yüzyılın sonlarına rastlar ve artık din açısından değil tamamen laik düzeyde kendini gösterir. Bu defa doğrudan doğruya mutlak hükümdarlarla halk arasında kozların paylaşılması söz konusudur. Mesele siyasal hürriyet davasının bir yönü olarak ortaya çıkmaktadır. Yeni çağdaş direnme hakkının baş savunucusu Locke'dur. Locke halkın direnme hakkını toplum sözleşmesinin tabii ve mantıklı bir sonucu olarak görür. Toplum sözleşmesinin siyasal iktidara yüklediği başlıca görev nedir? Hatta daha da öncesine gidilirse toplum hayatına geçişin ve siyasal otoritenin kuruluşunun temel amacı nedir? Fertlerin tabiat halinde sahip oldukları ve sözleşme hükümlerine göre kendilerinde alıkoydukları hakların ve hürriyetlerin korunması değil mi? Siyasal iktidarı kullanan kral veya kanun koyucu, toplum sözleşmesinin bu temel hükmüne saygı göstermezse, kendisine tanınan yetki sınırlarını aşmış ve sözleşmeyi bozmuş olur. O zaman halkın da ona itaat etmek zorunluluğu ortadan kalkar. Bu durumda iktidar tarafından itaate zorlanmak istenirse, buna karşı direnmek halkın en tabii hakkıdır. Hürriyetçi fikir akımlarının yoğunluk kazandığı, Fransız ve Amerikan ihtilallerinin içinde yer aldığı 18. yüzyılda direnme probleminin siyasal doktrinin alanında normal olarak büyük bir yer tutması beklenirdi. Fakat durum bunun tamamen aksidir. Bu konuyla sadece Doholbach, D-H-O-L-B-A-C-H, Mebil, M-A-B-L-Y, Reynold, R-A-Y-N-A-L gibi ikinci planda kalan bazı yazarların ilgilendikleri görülür. 18. yüzyılın büyük şöhretleri Rousseau ve Montesquieu direnme konusu üzerinde hiç durmamışlardır. Acaba neden? İlk bakışta belki bir yadırgama uyandırmakla beraber bunun nedenini anlamak güç değildir. Rousseau kurmuş olduğu sistemin mantığı gereği olarak direnme hakkına zaten yer veremezdi. Çünkü ona göre bütün iktidar genel iradededir. Başka bir deyişle toplumdadır. Yasama iktidarı doğrudan doğruya toplumda olunca toplumun hukuka aykırı kanunlar çıkararak kendi kendisine baskı yapması diye bir şey elbette söz konusu olamaz. Ve gene toplumun kendi kendisine karşı ayaklanması da elbette düşünülemez. Aslında daha önce de gördüğümüz gibi Rousseau'nun monolitik toplum kavramı içinde azınlık tamamen erimektedir. Ve ona başka hiçbir hak tanınmadığı gibi direnme hakkı da şüphesiz tanınmamaktadır.